Eyüp 40. bölüme geldik. Eyüp 38. bölümde cansız dünya hakkında konuşuyor Tanrı. Yağmurdan, denizden, rüzgarlardan, ışıktan söz ediyor. Orada Tanrı kendi gücünü sergiliyor. Ardından yaşayan dünyadan, hayvan aleminden söz ediyor. Orada da Tanrı bilgeliğini sergiliyor. Cansız dünyada Tanrı gücünü, aynı zamanda insanın güçsüzlüğünü, yaşayan canlı dünyada Tanrı'nın bilgeliğini görüyoruz. Tanrı burada bir sürü hayvanlardan söz ediyor. Bu konuda da Eyüp'e sorular yöneltiyor ve her sorudan sonra Eyüp'ün gözleri biraz daha açılıyor ve Tanrı'nın ne denli bilgeliği güçlü olduğunu, kendisinin ise ne kadar küçük ve az bildiğini görüyoruz. 38. bölümün 8. ayetinden 39. bölümün 30. ayetlerine kadar Eyüp Tanrı'nın binbir sorusuna tek bir yanıt bile veremez. Bu Eyüp 9:2-3'te de yazılı. Gerçek, bilirim ki öyledir. Ama Tanrı önünde insan nasıl haklı çıkabilir? Eğer onunla çekişmek isterse ona yanıt veremez binde birine. Eyüp burada dostlarına şöyle diyor. Eğer Tanrı insana sorular yöneltirse, insan Tanrı'nın sorduğu bin sorunun bir tekine bile yanıt veremez, yanıt bulamaz. Eyüp bunun böyle olduğunu kendisi bizzat yaşamalıydı. Tanrı'nın sorduğu bir tek soruya bile evet yanıtını veremez. Bu sorularla Tanrı Eyüp'ü anlayışa getirmek istiyor, öyle ki Tanrı'nın kim olduğunu ve Eyüp'ün kim olduğunu Eyüp görsün ve anlasın. Böylelikle Eyüp Tanrı'yı tanıyor. Onun önünde, yani Tanrı'nın önünde secde kılıyor. Tanrı'nın konuşması üzerine Eyüp Tanrı'nın önünde eğilip ona tapınıyor. Sonunda Eyüp tam Tanrı'nın istediği noktaya geliyor. Tanrı zaten Eyüp'ü o noktaya getirmek istiyordu ve getiriyor. Bunun üzerine Tanrı onu başlangıçtan daha çok bereketliyor. Evet, Eyüp şunu soruyordu. Tanrı neden tüm bunların benim başıma gelmesine izin verdi? Tanrı bir taraftan adil ve sevgi iken benim bunca acı çekmeme neden göz yumar? Tanrı'nın bunlara verdiği yanıt, yanıt değilmiş gibi gözüküyor. Önce Tanrı kendi yaratıkları evren üzerine konuşuyor. Sonra 40. bölümde kendi yönetimine ilişkin konuşuyor. Tanrı'nın bu şekilde verdiği yanıt, gerçekte Eyüp'e yardımcı olacaktır. Bu yolla Eyüp, Tanrı'nın kim olduğunu ve kendisinin kim olduğunu anlayabildi. İşte bu Eyüp'ün sorularına bir anahtardı. 28. bölümde nerede bilgelik diye sormuştu Eyüp. Bu çektiğim sıkıntılara ilişkin bulacağım bilgece yanıtı nerede bulabileceğim? Kendisi Tanrı korkusu bilgeliğin başlangıcıdır dedi. İşte budur bunları anlamaya çalışan anahtar. Rab korkusu. İşte bu hikmettir, bilgeliktir. Tanrı ona öyle konuşuyor ki Eyüp Tanrı'yı şimdiye kadar tanımadığı bir yönde tanımaya başlıyor. Tekrar biraz buna değinelim. Tanrı Eyüp'e çeşitli sorular yöneltiyor. Bu sorular ilkin Tanrı'nın kudretini, görkemini ve onun bilgeliğini ortaya koyuyor. Aynı zamanda Eyüp'ün bilgisiz ve anlayışsızlığını da sergiliyor bize. Tanrı'nın sorduğu bin sorunun bir tekine bile yanıt vermez Eyüp. Bunun sonucunda elini ağzına kapatıyor. Bu Eyüp 41:5'te söyleniyor. Tanrı burada bir yanıt arıyor. 40. bölüm 2. ayette Kadir'in işini kötü gören onunla çekişir mi diyor. Tanrı'ya yol göstermek, ona öğretmek isteyen şimdi yanıt versin. Şimdi Eyüp öyle bir yanıt veriyor ki bu yanıtıyla hem kendisini hem de Tanrı'yı daha iyi tanıdığını gösteriyor. Bunu ayet 4'te veriyor. İşte ben değersiz bir şeyim, sana ne cevap vereyim ya Rab? Şimdi artık Eyüp küçüldü. Şimdi ne söyleyebilir? Hiçbir şey. Şimdi elimi ağzıma kapatıyorum diyor. Bu şu demektir. Şimdiye kadar söylediklerimin hepsini geriye alıyorum. utanıyorum bu söylediklerimden dolayı. Ardından ikinci konuşması geliyor. Rab kasırganın içinden Eyüp'e şöyle yanıt verdi. Şimdi erkek gibi kuşağını beline vur da ben sorayım sen anlat. Adaletimi boşa mı çıkaracaksın? Kendini haklı çıkarmak için beni mi suçlayacaksın? Sende Tanrı'nın bileği gibi bilek var mı? Sesin onunki gibi gürleyebilir mi? Öyleyse şan ve şeref bürün, görkem ve yücelik kuşan. Gazabının ateşini saç. Gururluya bakıp onu alçalt. Gururluya bakıp onu çökert. Kötüleri bulundukları yerde ez. Hepsini birlikte toprağa göm. Mezarda yüzlerini kefenle sar. O zaman sağ kolunun seni kurtarabileceğini ben de kabul ederim. Burada ilk konuşmada geçen konulardaki gibi olaylara, konulara değiniyor. Bu şunu gösteriyor ki burada ikinci konuşma başlıyor. 6. ayette Rab kasırganın içinden Eyüp'e yanıt verdi diyor. Tanrı Eyüp'e, Tanrı saymazları alçaltabilir misin? Şimdi Tanrı sorduğu soruyla yaratılışa değinmiyor. Sabaha buyruk verebilir misin? Aydınlık olsun diye ya da ışığın yolunu tanır mısın diye sormuyor. Şimdi yaratılışa ilişkin değil, yönetime ilişkin ona soru yöneltiyor. Eyüp, Tanrı tanımazlıkla dolu olan bu dünyayı yönetebilir misin? Kötüyü idare edebilir misin? Hatta kötüyü alçaltabilir misin? Eğer bunu yapabilirsen seni yücelteceğim Eyüp diyor. Bu çok ilginç bir sorudur ki bizim aklımıza bile gelmezdi. İnsanın yetersizliği, insanın kötülükle baş edemeyeceğinin bir göstergesi sunuluyor burada. İnsanın bu yetersizliği iki örnekle bize gösteriliyor. Behemot ve Levyatan'ı evcilleştirebilir misin sorusuyla insanın güçsüzlüğü ortaya konuyor. Bu iki konuşmaya göz atalım ve içeriğini bir karakterize edelim. Tanrı'nın ilk konuşmasında yaratılış kapsamında Tanrı'nın gücü, bilgeliği ve insana olan iyi düşünceleri belirtiliyor. Tüm evren, canlı dünya Tanrı'nın gücünü ve bilgeliğini gösteriyor. Bunların tümünde Tanrı'nın yardımını görmekteyiz. Tanrı denize sınır koymuştur. Her sabah ortalığı aydınlatıyor. Kargaları, aslanları doyuruyor. İşte bu onun yardımı ve bakımıdır. Bununla Tanrı Eyüp'e şunu gösteriyor ki, insanın Tanrı'nın gücüne ve bilgeliğine, insan için sağladığı yardıma gereksinmesi vardır. İkinci konuşmasında da Tanrı'nın gücü, bilgeliği, onun insana olan yardımı, kaygısıyla ilgilidir. Ama onun yönetimi kapsamında, önce Eyüp'ün güçsüzlüğü sergileniyor. Eyüp kötüyü bağlayamaz. Ardından Eyüp'ün güçsüzlüğü sergileniyor. Behemot ve Levyatan'ı evcilleştiremez. Nedir Behemot ve Levyatan? Bazı çevirilerde su aygırı ve timsah deniyor. Ama daha sonra göreceğimiz gibi Behemot ve Levyatan su aygırı ve timsah olamaz. Bu iki konuşmayı özetlersek şunları söyleyebiliriz. Tanrı tüm gücü elinde tutmasaydı biz helak olurduk. Kurtarıcı Tanrı'nın yönetici ve kurtarıcı eli olmasaydı kötülük bizi yutardı. Eyüp 40. bölümün ilk 14 ayetinde Rab Eyüp'e Tanrı saymaz insanı çökertmeye yeterli misin? Kibirlileri alçaltabilir misin diye soruyordu. Hiç kibirli bir insanı alçak gönüllü kılmaya uğraştınız mı? Bunu yapmaya çalıştığınız müddetçe size karşı kabaracak ve burnu daha havalara çıkacak. Ama Tanrı bunu yapabilir. Daniel 4. bölüm 37. ayette Tanrı'nın kendini beğenmişleri burnu havada olanları alçaltmaya gücü yeteceğini söyler. Daniel kitabında gururlu kral Nebukadnezar'ı alçak gönüllü bir duruma getirmeye kimsenin gücü yetmiyordu ama Tanrı bunu yaptı. Tanrı'nın günahı ve günahlıyı alçaltmaya gücü yeter. Bu sadece çektiğimiz acı ve sıkıntılar kapsamında değil, daha derinlerde yatan sorunlar vardır. Dünyanın içindeki kötülük değil, bizim içimizde yatan kötülüktür. Bu kötülükle kim başa çıkabilir? Eyüp 40. bölüm 15-24 ayetlerinde şöyledir. Seninle birlikte yarattığım Behemot'a bak. Sığır gibi ot yiyor. Bak ne güç var belinde. Karnının kasları ne güçlü. Kuyruğunu sedir ağacı gibi sallıyor. Sımsıkıdır uyluk lifleri. Kemikleri tunç borular, kaburgaları demir çubuklar gibidir. Tanrı'nın yapıtları arasında ilk sırayı alır. Yalnız yaratıcısı ona kılıçla yaklaşır. Tepeler ürünlerini ona getirir. Bütün yabanıl hayvanlar yanında oynaşır. Hünnap çalıları altında, kamışlarla örtülü bir bataklıkta yatar. Hünnaplar onu gölgelerinde saklar. Vadideki kavaklar kuşatır. Irmak coşsa bile o ürkmez. Güvenlik içindedir. Şeria ırmağı boğazına dayansa bile, gözleri açıkken kim onu tutabilir? Kim kancayla burnunu delebilir? Evet, Behemot bir çeşit büyük hayvandır. Bazı çevirilerin alt notunda dendiği gibi su aygırı deniyor ama aslında su aygırı değil. Behemot anlam olarak dev gibi bir hayvan demektir. Kuyruğunu erz ağacı gibi diker diyor. Bu şu demek, bu öyle bir hayvan ki kuyruğu oldukça büyük ve güçlüdür. Bazı dinozorların kocaman, kalın ve güçlü bir kuyruğu vardı. Bu öyle bir hayvan ki hem suda hem de karada yaşayabiliyor. Ayet 20'de onun yiyeceğini dağlar sağlıyor. Ayet 21'de kamışlı ve bataklı yerlerde yaşadığını söyler. 23. ayette ırmağın coşması, Erden nehrinin kabarması onu etkilemez. 19. ayette Tanrı'nın baş eserinin o olduğunu okuyoruz. İbranice'de reşit diyor. İlk anlamındadır, tıpkı Yakup'un ilki gibi. Bu Tanrı'nın yarattığı hayvanlar arasında en güçlüsü, en görkemlisi demektir. 24. ayette hiç kimsenin onu tutamayacağını ve burnuna halka geçiremeyeceğini yazar. İşte Tanrı bu hayvan örneğini kullanarak insanın kötü karşısındaki güçsüzlüğünü, zayıflığını sergilemek istedi. Şöyle diyebiliriz burada. Behemot gerçekten de kötü karşısında insanın gerçekten güçsüzlüğünü gösteriyor. 41. bölümün ilk ayetinde Levyatan örneği geliyor. Levyatan'ı olta ile çekebilir misin? Ve ilmekle onun dilini sıkabilir misin diyor. Levyatan'ın anlamı burgulu demektir. Levyatan iki kere mezmurlarda anılıyor. Burada büyük deniz hayvanlarından birisi olarak belirtiliyor. Mezmur 104-26 ve Mezmur 74-12-14'te şöyle diyor. Orada gemiler dolaşır, içinde oynaşsın diye yarattığın Levyatan da orada. Ama geçmişten bu yana kralım sensin ey Tanrı. Yeryüzünde kurtuluş sağladın, gücünle denizi yarattın. Canavarların kafasını sularda parçaladın, Levyatan'ın başlarını ezdin, çölde yaşayanlara onu yem ettin. 12. ayette yeryüzünde Tanrı'nın kurtuluş sağladığı anlatılıyor. Eyüp 41. bölüm 13-14 ayetlerde de onun esvabının önünü kim açabilir? İki çenesinin arasına kim girebilir diyor. Yüzünün kapı kanatlarını kim açabilir? Çepçevre dişleri dehşettir. Tanrı kurtuluş işini yaparken kötünün başını ezdiği gibi Levyatan'ın başlarını ezdin diyor. Levyatan aynı zamanda Yeşaya 27:1'de geçer. Şeytanın sonsuza dek yenilgiye uğrayacağı o tarihle ilgilidir. Gelecekte olacak olan bir olaydır. Peygamberler sürekli olarak belirttiği gibi o gün diyor. Yeşaya 27:1'de o gün Rab Levyatan'ı, o kaçan yılanı, evet Levyatan'ı, o kıvrıla kıvrıla giden yılanı acımasız kocaman kılıcıyla cezalandıracak diyor. Burada şunu görüyoruz ki Livyatan aynı zamanda şeytanı simgeliyor. Livyatan ya da Levyatan'dan daha önce de bir kez Eyüp kitabında söz edildi. Orada çok açıkça karanlığın ve kötülüğün bir simgesi olarak betimleniyor. Eyüp 3. bölüm 8. ayette günü lanetleyenler ona lanet etsinler. Levyatan'ı uyandırmakta becerikli olan o adamlar diyor. Bu şeytanın durumunu anlatan bir betimdir. Levyatan şeytanın bir betimi. Eyüp'ün yaşadığı bu drama içerisinde şeytan önemli bir rol oynuyor. Bunu Eyüp 1 ve 2. bölümlerde gördük. Eyüp'ün çektiği ve yaşadığı sıkıntılar şeytanın kötünün gücüyle yakından bağlantılı ve ilgilidir. Şimdi Tanrı soruyor, Levyatan'ı otla çekebilir misin? Burnuna sazdan ip takabilir misin? Ya da çengelle çenesini delebilir misin? Hayır, bir Levyatan'ı evcilleştiremezsiniz. Ona galip gelemezsiniz. Şeytanı bağlayamazsınız. 41. bölüm 9 ve 10. ayetlerde işte ona umut bağlamak boştur. Onun bir görünüşü ile de insan yıkılmaz mı? Onu uyandıracak yüreği pek adam yoktur. Ya benim önümde durabilecek olan kimdir? Onu durdurabilecek, onunla savaşabilecek kimse yok. Benim için onun önünde durabilecek kimdir diye sordu 10. ayette. 11-14 ayetlerde önceden bana veren kimdir ki ona ödeyeyim? Bütün gökler altında ne varsa o benimdir. Onun azası ile zorlu kuvvetinden ötürü ve yapılışının güzelliğinden ötürü sözümü kesmeyeceğim. Onun esvabının önünü kim açabilir? İki çenesinin arasına kim girebilir? Yüzünün kapı kanatlarını kim açabilir? Çepeçevre dişleri dehşettir diyor. Levyatan'ın büyük gücünün gösterildiği ve insanın ona karşı güçsüzlüğünün belirtildiği burada şu sorular soruluyor. Benim için önümde durabilecek kimdir? Bu bağlantıda sanki bu uymuyor gibi. Burada bambaşka bir şeyden söz ediyor. Levyatan'la bir ilgisi yok. Kutsal kitabı eleştirenler bu gibi ayetleri kullanarak bunlar çelişkidir ve daha sonraları eklenmiştir diyorlar. Hayır. Bunlar buraya, bu kesime uygundur. Eğer Levyatan bu denli güçlüyse, kimse ona karşı duramayacaksa, ancak ona bir tek kişi yardım edebilir. Bu Tanrı'nın kendisidir. Tanrı bize yardım etmeli. Tanrı bunu yapmaya mecbur mu? Tanrı'nın bize yardım etmeye borcu mu var? Bunu bana kim emredebilir ki ona karşı çıkabileyim? Şeytanın gücü karşısında Tanrı'nın bize yardım etmeye zorunlu olmadığını bilmemiz gerekir. Eyüp'ün durumu şuydu. Tanrım bana yardım etmelisin. Başıma gelenler bana haksızlık. Eyüp'a hatırlatmalıyız ki biz günah işledik ve bu günah nedeniyle başımıza gelen sıkıntılara da biz kendimiz karar verdik. Tanrı bizim içinde bulunduğumuz bu çıkmazdan kurtulmamıza yardım etmeye borçlu değil. Ama eğer Tanrı bunu yapıyorsa, yani Tanrı yardım ediyorsa, bu onun bizim hak etmediğimiz inayetidir. Tanrı inayetinden dolayı bize yardım ediyor. Bu aynı zamanda Tanrı'nın eşsiz sevgisinin bir kanıtıdır. Yeni antlaşmanın bize söylediklerini anlarsak, yani Tanrı'nın bizim uğrumuza biricik oğlunu verdiğini anlarsak ve böylece onun oğlu bu kötünün gücünü kıracaksa, onun oğlu bizim yerimize ölecekse, Tanrı tüm bunları yapıyorsa, Tanrı'nın bize olan sevgisine ilişkin asla şüpheye düşmememiz gerekir. Tanrı'ya hiçbir zaman sen bizi sevmedin ya da beni bıraktın, bana yardım etmedin diyemeyiz. Bu nedenle Tanrı Eyüp'e de bunu açıklaması gerekti. Tanrı Eyüp'ü kötünün gücünden korumak ve kurtarmaya hazırdı. Şimdi 40. bölümün ayetlerine sırasıyla bakalım. 1 ve 2. ayetlerde Rab Eyüp'e şöyle yanıt verdi diyor. Güçlüler güçlüsüyle dava gören onunla çekişir mi? Bırak Tanrı'yı suçlayan yanıt versin diyor. Eyüp, sen Tanrı'ya bir dert verecek bir konumda mısın? Aslında Eyüp, sen bilgisizce konuşuyorsun. Eyüp Tanrı'ya bir şeyler öğretmeye çalışıyordu. Tanrı'ya bir şey söylemeye çalışıyordu ve bunu yapacak bir konumda değildir. Çünkü bilgisizce sözler söylemektedir. Şimdi Tanrı Eyüp'ten bir yanıt beklemektedir. O zaman Eyüp Rabbi şöyle yanıtladı. Bak, ben değersiz biriyim. Sana nasıl yanıt verebilirim? Ağzımı elimle kapıyorum. Bir kez söyledim, yanıt veremem. İkinci kez artık söyleyemem diyor 40. bölümün 3-5 ayetler arası. Eyüp, susmam gerek. Şimdi alçak olduğumu anlıyorum diyor. Bu her ne olursa olsun doğruluğunu koruyacağını söyleyen adam mı? Bu doğru olduğunu ve bu yüzden bunun başına gelmesine izin vermekle Tanrı'yı suçlayan, Tanrı'da yanlış bir şeyler olduğunu bildiren adam mı? Aynı adam şimdi alçak gönüllü olduğunu, alçak olduğunu söylüyor. Birisinin söylediği gibi, eğer bizler kendimizi Tanrı'nın bizi gördüğü gibi görebilseydik, kendimize dayanamazdık. Tanrı'nın huzuruna çıktığımızda nedenle alçak olduğumuzu anlayacağız, göreceğiz. Tanrı'nın Eyüp'e gözükmesinin Eyüp üzerinde 3 etkisi oldu. Tanrı ile ilişkisi, kendisiyle ilişkisi ve dostlarıyla olan ilişkisi üzerinde bir etkisi oldu. Bu bilgisizce konuşan adamdı. Sözleri bilgelikten uzaktılar. Şimdi ağzını kapalı tutmuş olmayı arzuluyor. Birdenbire sessizleşiyor. Eliyle ağzını kapıyor. Rab kasırga içinden Eyüp'e şöyle yanıt verdi. Şimdi erkek gibi kuşağını beline vur da ben sorayım, sen anlat. Sen adaletimi boşa mı çıkaracaksın? Kendini haklı çıkarmak için beni mi suçlayacaksın diyor 6-8 ayetlerde. Fırtına bütün gücüyle geliyor ve Tanrı kasırganın içinden konuşuyor. Eyüp'e hitabını sürdürüyor. Tanrı Eyüp'e bana hatalı olduğumu mu söylemeye çalışıyorsun diyor. Tabii ki Tanrı hatalı değildir. Sonunda Eyüp Tanrı'ya senin her şeyi yapabileceğini biliyorum. Hiçbir tasarına karşı konulamaz diyebilecektir. Eyüp epey yol kat edecek. Aslında Eyüp şimdiden ilerliyor. Kendini tanımıyordu ama şimdi alçak olduğunu keşfettiği bir noktaya geldi. Bir adam bunu keşfettiğinde epey yol kat etmiştir. Eyüp Tanrı'ya gelirken bu attığı ilk adımdır. Rab Eyüp'e yaratılışını temel alarak hitap eder. Eyüp, etrafına bak. Bilmediğin bir sürü şey var. Beni ve bu evrendeki ahlaksal yönetimimi nasıl yargılayabilirsin? Günümüzde birçok insan Tanrı hakkında akılsızca sözlerle ortaya çıkar. Mesih imanlılarının Rab hakkında bazı çok aptalca şeyler söylediklerini hep duya gelmişimdir. Dostum, Tanrı hakkında söylediğimiz şeyler hakkında çok dikkatli olmalıyız. Sözlerimizi Tanrı sözünün çerçevesinde tutmamız gerekir.